Ayrım 20.
Bize oyuncaklarını, tahta askerler, çöplüklerde bulunmuş tek ayağı eksik atlar, düğmeler ve pirinç levhalar gösterirken bile sessizdi. Babası hepsi birbirinden farklı olan fincan ve tabakları masanın üstüne dizer, semaveri getirir, kostromada çayları koyardı. Mezar kazıcısı vodkasını içer, ocağın yanına çıkar, boynunu uzatıp baykuş gözleriyle bizi süzer ve söylenirdi. Hay canları çıkasıcalar! Ne biçim çocuklarsınız siz? Bir sürü hırsız. Tanrı hepimize rahat bir uyku versin. Güvercin, bir hırsız değiliz derdi ona. Yazın babası canımızı sıkmaya başladığında Çurka onu sustururdu. Kes sesini pis köylü. Mezarcının hastası olan evleri saymaya başlamasından ve önce kimin öleceğini kestirmeye çalışmasından güvercin, Çurka ve ben nefret ederdik. Bu tür şeylerden acımasızca zevkle söz eder, bundan hoşlanmadığımızı anlayınca da üstümüze giderdi. Ya demek korkuyorsunuz. Elbette korkarsınız. Önce Şişko gidecek. Herifin çürümesi amma uzun sürer ha. Onu susturmaya çalışırdık ama bir türlü çenesi durmazdı. Siz de fazla yaşamazsınız. O çöpüklerde kimse uzun süre yaşamaz. O zaman ölürüz dedi güvercin ve gökteki meleklere katılırız. Siz mi dedi şaşkınlıktan soluğu kesilerek, siz mi meleklere katılacaksınız? Kıkırdadı ve cesetler üzerine kötü öykülerle bizi korkutmaya başladı. Ama bazen alçak, su çağıltısını andıran bir sesle garip şeyler anlatırdı. Dinleyin çocuklar, bakın size ne anlatacağım. Dün değil, önceki gün bir kadını gömdük. Onun hakkında her şeyi biliyorum, hiç ummazsınız. Çoğunlukla kadınlardan söz eder, açık saçık konuşur ama öykülerinde her zaman insanı kışkırtan bir hava bulunurdu. Sanki bize düşüncelerinin içine girmeye çağırıyordu ve biz de onu dikkatle dinliyorduk. Kötü bir öykücüydü. Anlattıklarının bizi öbürüne uymuyor, sık sık anlatmaya ara vererek bize sorular soruyordu. Ama bu öykülerden insanın aklında rahatsız edici bölümler kalırdı. Kadına sormuşlar, kim çıkardı yangını? Ben çıkardım. Nasıl yaparsın budala? Sen o gece hastaydın. Yangını ben çıkardım. Neden böyle söylüyorsun? Tanrı hepimizi uykusuz gecelerden korusun. O kederli çıplak mezarlığın kumlu toprağına gömdüğü tüm kasabalıların yaşam öykülerini bilirdi. Sanki bu evlerin kapılarını bize açar ve biz içeri girip insanların orada nasıl yaşadıklarını görür, kendimizi güçlü ve önemli hissederdik. Bütün gece çenesini kapamadan öykülerini anlatmayı sürdürebilirdi. Ama kulübenin pencereleri kararmaya başlar başlamaz Çurka ayağa kalkar ve ''Eğer eve dönmezsem annem korkar, kim geliyor benimle?'' derdi. Hepimiz ayağa kalkar dışarı çıkardık. Yaz bizi çite kadar geçirir, kapıyı kapatır, esmer kemikli elini sürgüye dayayarak güle güle derdi. Biz de ona veda eder ve onu mezarlıkta bıraktığımız için garip bir duyguyla uzaklaşırdık. Bir keresinde kostrama arkasına bakıp bir gün uyanıp onu öldüğünü işiteceğiz dedi. Galiba yazın yaşamı hepimizinkinden kötü derdi Çurka sık sık. Ama güvercin her zaman hiç de kötü bir yaşamımız yok diye yanıtı verirdi. Bence de yaşamımız kötü değildi. Sokaklardaki başıboş yaşam çok hoşuma gidiyordu. Arkadaşlarımı da seviyordum. Onlar bende heyecan uyandırıyor, içimde hep onları sevindirecek bir şey yapmak geliyordu. Okuldaki yaşantım yine zorlaşmıştı. Çocuklar bana gülüyor, bana serseri, paçavracı diyorlardı. Ve bir kere bir kavgadan sonra öğretmene çöp koktuğumu, benim yanıma oturamadıklarını söylediler. Bunun beni ne kadar üzdüğünü ve bu olaydan sonra okula gitmemin benim için ne denli zor olduğunu anımsıyorum. Bunu salt bana kötülük yapmak için uydurmuşlardı. Her sabah iyice yıkanıyor ve okula hiçbir zaman paçavra toplarken giydiğim giysilerle gitmiyordum. Ama sonunda 3. sınıfa geçtim ve bir de ödül kazandım. Bir İncil, Kirilov'un ciltli masalları ve Fata Morgova adında garip ciltsiz bir kitap. Üstelik karnem de iyiydi. Ödülleri eve getirdiğimde büyük babamın çok hoşuna gitti. Böbürlendi ve kitapların dikkatle kendi sandığına koyulacağını belirtti. Büyük annem birkaç günden beri hastaydı ve hiç parası kalmamıştı. Büyük babam ona söylendi. Her şeyi yiyip bitirecek, bu evden de beni attıracaksın. Hepiniz böylesiniz. Kitapları bir dükkana götürdüm ve 45 kapiye sattım. Parayı da getirip büyük anneme verdim. Takrirhanemeyi de iyice karaladıktan sonra büyük babama verdim. Açıp bakmadan ve içini mahvettiğimi görmeden alıp sakladı. Okula veda ettim ve artık bana çok daha eğlenceli olan sokak yaşantısına bir kez daha başladım. Bahar tüm güzelliğiyle ortalığa yayılmıştı. Kazanacak bol bol para vardı. Pazar günleri kırlara gidiyor, tarlalarda ve çam ağaçlarının arasında koşuşuyor, Ancak gece geç vakitler, bitkin bir durumda ama eskisinden çok daha iyi birer dost olarak eve dönüyorduk. Ama bu yaşantı da kısa sürdü. Üvey babam işten atıldıktan sonra pılısını pırtısını toplayıp ortadan yok olunca annem küçük kardeşim Nikolay ile birlikte büyük babamın yanına geldi. Bu arada büyük annem de İsa'nın vücudunu tasvir eden bir örtü işlediği zengin bir tüccarın evinde kaldığı için dadılık bana düşmüştü. Sessiz ve yıpranmış annem parmağını bile zorlukla kımıldatıyor, her şeye ürkütücü gözlerle bakıyordu. Kardeşim sarılık olmuş, ayak bileklerinde yaralar çıkmıştı. Öylesine zayıftı ki incecik bir sesle zorlukla ağlıyor, aç olduğu zamanlar inliyordu. Yemek yedikten sonra kendinden geçiyor, uykusunda garip garip içini çekiyor, bir kedi yavrusu gibi ürperiyordu. Büyük babam onun her tarafını inceledikten sonra doğru dürüst yemek yemesi gerekiyor, onu ben nasıl beslerim dedi. Odanın bir köşesindeki yatağın üstünde oturan annem boğuk boğuk içini çekti. Fazla bir şeye ihtiyacı yok onun. Kimileri için az olan, kimileri için çok fazladır diye büyük babam elini salladı ve bana döndü. Onun serbest olması, güneşte, kumun üstünde oturması gerek. Eve bir çuval temiz, kuru kum getirdim. Pencerenin önünde güneşli bir yer yığdım ve büyük babam sözünü dinleyerek kardeşimi boynuna kadar kuma gömdüm. Bebek kumda oturmaktan hoşlandı. Tatlı tatlı gözlerini kırpıp o garip parlak gözleriyle bana baktı. Gözlerinin akları yok olmuştu. Mavi irisleri artık parlak bir halka çevreliyordu. Kardeşime hemen bağlanmıştım. Pencerenin önünde, kumun üstünde, onun yanına uzandığım zamanlar sanki düşündüğüm her şeyi anlıyordu. Pencereden büyük babamın cırtlak sesi gelirdi. Ölmek için fazla akıllı olmaya gerek yok ama artık nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmenin zamanı geldi. O zaman annem uzun uzun öksürmeye başlardı. Kardeşim küçük kollarını kumdan çıkartır, bana doğru uzatır, küçük beyaz başını sallardı. İnce elleri iyice beyazlaşmış, yüzü yaşlı, akıllı bir havaya bürünmüştü. Yanına bir tavuk ya da bir kedi yaklaşsa, Nikolay ona yakından bakar, sonra belli belirsiz bir gülümsemeyle bana dönerdi. Bu beni rahatsız ediyordu. Belki de kardeşim onunla oturmaktan sıkıldığımı, aslında onu bırakıp gidip sokakta oynamak istediğimi anlıyordu. Çöplerle dolu küçük bir avlumuz vardı. Kapının yanında viran bir sundurma, eski tahta parçalarından yapılmış ambarlar vardı. Bunlar aşağıda hamama dek uzanıyorlardı. Hepsinin çatısı baharda sular yükseldiği zaman okadan topladığımız sandal parçaları, sopalar, ıslak kalaslarla örtülüydü. Avluda eğri büğrü odun yığınları duruyordu. Çoğu hala ırmaktan çıktıkları gibi sırımsıklamdı. Güneşin altında çürüyerek ortalığı ağır bir koku yayıyorlardı. Yanımızda küçük baş hayvanların kesildiği bir mezbaha vardı. Hemen hemen her sabah danaların böğürtülerini, koyunların meylemesini işitirdik. Ortalığa yayılan kan kokusu öylesine ağırdı ki kimi zaman saydam mosmor bir ağ gibi sanki havada asılı kalırdı. Ne zaman hayvanlar boynuzlarının ortasına indirilen bir balta darbesi gibi inleseler, kardeşim Nikolay gözlerini sabitleştirir, onlara öykünmeye çalışarak yanaklarını şişirirdi. Ama yalnızca püf diye bir ses çıkartabilirdi. Öğleyin büyük babam başını pencereden çıkartır ve bağırırdı. Yemeğe. Bebeği kendisi besler, onu dizlerinin üstüne oturtur, patatesleri ve ekmeği önce kendi çiğner, sonra da bunları eğri parmaklarıyla Nikolay'ın küçük ağzına tıkar, çocuğun ince dudakları ve küçük çenesi yemek içinde kalırdı. Bir süre ona yemek yedirdikten sonra büyük babam çocuğun önlüğünü kaldırır, şişman karnını yoklar ve sorardı. Yeterince yedim acaba, daha yedireyim mi? Kapının yanındaki karanlık köşeden annemin sesi gelirdi. Ekmeğe uzandığını görmüyor musun? Ama bebekler aptaldır, doyduğunu nereden anlasın? Ve Nikolay'ın ağzına çiğnenmiş yemekleri tıkmaya sürdürürdü. Dayanılmaz mide bulandırıcı bir şeydi bu. Düşünmek bile boğazımı yakıyordu. Bu kadarı yeter derdi büyük babam sonunda. Onu annesine götür. Onu kucağıma aldığımda inler, masaya doğru uzanırdı. Dalları soyulmuş bir ağaç gibi ince ve uzun olan annem zorlukla ayağa kalkar, bebeği kucağımdan almak için yanıma gelir, bir deli bir kemik kalmış kollarını bana uzatırdı. Sanki aptallaşmış gibiydi. Ara sıra konuşuyor, konuşmak için de ağzını açtığında dudaklarından duygu dolu incelik sesler dökülüyordu. Bütün gün köşesinde yatıyor, yavaş yavaş ölüyordu. Bunu seziyordum. Büyük babam da her zaman, özellikle hava karardığı ve çöplerden gelen çürük kokusu bir koyun postu gibi pencereden içeri girdiği akşamlarda, büyük babam hep ölümden söz ederdi. Büyük babam odanın ön tarafında, ikonların hemen altında durur ve başını onlara ve pencereye doğru eğerek uyurdu. Kimi zaman orada saatlerce karanlıkta oturur, kendi kendine söylenirdi. Ecel kapıyı çalıyor artık. Yaratıcımın önüne ne yüzle çıkacağım, ne diyeceğim ona? Bütün ömrüm boşu boşuna koşuşmakla geçti. Ne için, ne elde ettim bu koşuşmanın sonunda? Ben yerde, soba ile pencerenin arasında yatıyordum. Bacaklarımı koyacak yer olmadığı için onları sobanın altına uzatıyor, hamam böceklerinin ayak parmaklarımı gıdıkladığını duyuyordum. Bu köşeden içimi sinsi bir zevkle dolduran bir sürü olayı izleyebiliyordum. Yemek pişirirken büyük babam maşanın ucuyla ya da bir çatalla sık sık pencerenin camını kırardı. Onun gibi akıllı bir adamın sapları kısaltmayı akıl etmemesi çok garipti. Bir gün güveçte bir şey kaynarken öylesine telaşla hareket etti ki iki camla birlikte çerçeveyi de kırdı. Güveci ocaktan aşağı düşürdü ve güveç paramparça oldu. Bu onu öylesine sinirlendirmişti ki yere oturup ağladı. Tanrım, Tanrım. Ertesi gün o gittikten sonra elime ekmek bıçağını aldım ve fırının maşasının sapını üçte birini kestim. Ama büyük babam yaptığımı görünce beni azarlamaya başladı. Hay Allah'ın belası, testere kullanmalıydın, testere. Oklava yapar satardık ve bir sürü para kazanırdık. Seni küçük şeytan seni. Kolunu sallaya sallaya hole çıktı. Keşke sen karışmasaydın dedi annem. Ağustos ayında bir pazar günü öğleye doğru öldü annem. Üvey babam yolculuktan yeni dönmüş ve kasabada bir yerde iş bulmuştu. Büyük annem Nikolay'ın yanına almış ve istasyon yakınlarında temiz küçük bir evde yaşamaya başlamıştı. Annem de kısa bir süre sonra onların yanına gidecekti. Öldüğü günün sabahı yumuşak ama her zamankinden daha anlaşılır, daha umursamaz bir sesle bana ''Yevgeni Vasilyeviç'e git ve onu buraya gelmesini söyle.'' dedi. Yatakta doğruldu, başını duvara yasladı ve oturdu. ''Çabuk git.'' Gülümsediğini sandım. Gözlerinde yeni bir parıltı vardı. Üvey babam ayindeydi. Büyük annem de beni enfiye almam için tütün satan Yahudi bir kadına gönderdi. Dükkanda hazır enfiye yoktu ve o taneleri ovalarken ben beklemek zorunda kaldım. Büyük babamın evine döndüğümde annem masanın başına oturmuş, temiz, leylak renkli bir entari giymişti. Saçları çok güzel taranmıştı ve tıpkı eskisi gibi otoriter bir havası vardı. ''Biraz iyileştin mi?'' diye sordum çekingen bir tavırla. Acı acı bana baktı ve ''Buraya gel'' dedi. ''Neredeydin bunca zamandır ha?'' Daha karşılık vermeye zaman bulamamıştım ki beni saçımdan tuttu. Öteki eline bir bıçak aldı ve düz tarafıyla birkaç kez vurdu. Sonra bıçak elinden düştü. ''Al şunu yerden, ver bana.'' Bıçağı yerden alıp masanın üstüne fırlattım. Annem de eliyle beni itti. Çok korkmuş bir halde ocağın önüne oturdum ve her hareketini dikkatle izledim. Masanın başından kalktı ve ağır ağır köşesine gitti. Yatağın üstüne uzandı ve elindeki mendille yüzündeki terleri sildi. Eli titredi ve iki kez yastığın üstüne düştü. Bana biraz su getir. Kovadan bir maşrapa su doldurdum. Başını zorlukla kaldırdı. Küçük bir yudum su aldı ve buz gibi bir el benim elime itti. Derin derin içini çekti. İkonların durduğu köşeye baktı. Sonra gözlerini yeniden bana çevirdi. Dudaklarını yine gülümsüyormuş gibi kıpırdattı. Ağır ağır gözlerini kapadı. Dirseklerini sıkı sıkıya iki yanına yapıştırarak zayıf bir hareketle parmağını oynattı. Zorla elleri göğsünün üstünden boğazına doğru uzandı. Yüzünü bir gölge kapladı. Sanki içine işledi. Sarı cildini gerdi ve burnunu daha da sivrileştirdi. Ağzı bir şeye şaşırmışçasına açıldı ama soluk aldığını işitemedim. Bana asırlar kadar uzun gelen bir süre elimde maşrapeyle orada durup yüzünün sertleşmesini, soğumasını ve beyazlaşmasını izledim. Büyük babam içeri girince ''Annen öldü'' dedi. Yatağa baktı. ''Yalan söylüyorsun değil mi?'' Ocağın yanına gitti. Ekmeği ocaktan çıkartırken sobanın kapağı ve demir tava ile kulakları sağır edici bir ses çıkardı. Annemin öldüğünden emindim. Bunu ne zaman anlayacağını merak ederek büyük babamın yüzüne baktım. Üvey babam sırtında keten bir ceket, başında beyaz bir şapka ile içeri girdi. Gürültü etmeden bir sandalye aldı. Annemin yatağının yanına çekti ve birden elinden düşürerek bir borazan gibi boğuk bir sesle haykırdı. ''Evet ölmüş, bak.'' Büyük babam boş gözlerle kör bir adam gibi yavaş yavaş ocağın önünden çekildi. Tava hala elindeydi. Annemin tabutunun üstüne kum döktükten sonra büyük annem bir kör gibi mezarların arasında dolaştı ve yüzünü bir haca çarptı. Yazın babası onu kulübesine götürdü. Yaranın üstünü suyla yıkarken onun hafif avutucu sözlerini işittim. Ah Tanrım, bizi uykusuz gecelerden koru. Ölenle ölünmez, kendini böylesine üzmenin hiçbir anlamı yok. Haklıyım değil mi? Zenginlerin de yoksulların da başına geliyor bu değil mi? Pencereden dışarı baktı ve ansızın kulübeden dışarı fırlayıp canlı, neşeli güvercinle geri döndü. Şuna bak diyerek kırık bir mahmuzu gösterdi. Çok güzel değil mi? Benden ve güvercinden sana bir armağan bu. Şu küçük tekerleği görüyor musun? Bir kazakın o. Onu güvercinden almak istedim ve ona iki kapık önerdim. Amma da yalan dedi güvercin yumuşak ama öfkeli bir sesle. Yazın babası önüme sıçradı. Ona gözünü kırptı ve şakaya gelemiyorsun ha dedi. Doğruyu söylemek gerekirse bu onun armağanı benim değil. Büyükannem yıkandıktan sonra morarmış, şişmiş yüzünü bir mendille kuruladı ve eve gitmek için beni çağırdı. Ama ben cenaze yemeğinde içki içileceğini ve kavga edileceğini bildiğim için gitmek istemedim. Kilisedeyken Mihail dayım içini çekti ve Yakov dayıma canın biraz daha içki içmek ister mi diye sordu. Güvercin beni güldürmeye uğraştı. Mahmuz'u çenesine astı ve dilini ona değdirmeye çalıştı. Yazın babası zorla güldü ve bağırdı. Şuna bakın. Ama gülmediğimi görünce ciddi bir sesle biraz çaba göstermeli ve kendini toparlamalısın. Hepimiz öleceğiz. Kuşlar bile ölecek. Annenin mezarının kenarına çimen ekmeni ister misin? Hadi hep birlikte gidelim. Sen, güvercin ve ben. Çayırlardan ot toplayalım. Yaz da gelir. Göreceksin. Çevresinde yemyeşil otlarla ne güzel olacak. Bu fikir hoşuma gitmişti ve hep birlikte çayırlara gittik. Annemin cenazesinden birkaç gün sonra büyük babam, Leksey, madalya değilsin sen. Boynuma asıp dolaşamam seni. Burada sana yer yok. Artık hayata atılmalı, ekmeğini kazanmalısın. Ve böylece ekmeğimi kazanmaya gittim. Maxim Gorki, Çocukluğum. Kitabın sonu.